Ayrım 8.
Endüstriyel dünyada ise yöneten ile yönetilen arasındaki toplumsal ve kültürel farklılıklar neredeyse uçup gitmiş ve yüksek kültür, tek kültür ya da herkesin kültürü olmuştur. Zira sanayileşme hareketli ve okuryazar bir emek gücü talep etmektedir. Böylece tarım toplumunda her türlü insan etkinliğinin ihtiyacını karşılayan aile, kabile ya da köy, sanayi toplumunda yerini daha geniş toplumsal kurumlara, okula ve devlete bırakmıştır. Devlet, sanayinin talep ettiği hedefler çerçevesinde yurttaşları kültürel standartlara eriştirecek eğitim araçları üretmek durumundadır. Sanayi toplumunda kültür özel değil, evrenseldir. Sınıf bağlarıyla edinilmiş kültür özellikleri de eğitim ve iletişim sistemi içinde giderilecektir. Böyle bir kültürel homojenliği hedefleyen ulus devlet ile bu bütünlük içinde yer alan etnik gruplardan, dil farklarından veya herhangi bir farklılaştırıcı unsurdan kaynaklanacak kültürel heterojenliğin varlığı arasında ortaya çıkan gerilim milliyetçiliği doğurur. Oysa tarım toplumu zaten heterojendir ve bu heterojenliği yüksek kültür lehine bozmaya çalışan hiçbir güç yoktur. Bütün kültürler kompartımanlar halinde ayrı fakat yan yana yaşarlar. Bir başka tez olarak Carl Deysun temellendirdiği ve toplumsal hareketlilik tezi ise Batı Avrupa örneğine dayalı olarak genlerin öne sürdüğü düşüncelerle çatışır. Deysun toplumsal seferberlik kavramıyla anlatmaya çalıştığı Batı'ya özgü toplumsal oluşum bir dizi bütünleşme süreciyle açıklanmaktadır. Deutz, köylerin bölgeler, ilçeler ya da baronluklar halinde, onların dükalıklar ve iller halinde, dükalık veya illerin de krallıklar halinde birleşmesini siyasal bütünleşme olarak adlandırır. Bu bütünleşme şeklini takiben bölgesel gelişme süreci yaşanmıştır. Yeni yerleşmeler, yolların sıklaşması ve iyileşmesi, daha fazla iletişim ve daha fazla iktisadi hareket, birçok nüfus öbeğini birbirine bağlamış ve bu yolla belli bir ülke halkı o ülkeye aidiyetine ilişkin bir bilinç geliştirmiştir. Özellikle büyük ırmak vadileri ile ardalanları arasındaki bağlantılar ile trafiğin yoğunlaşması bu bütünleşmede özellikle geç orta çağdan sonra büyük bir rol oynamıştır. Deutz'un bütünleşmede hayati önem atfettiği altı temel süreçten bir diğeri de dillerin bütünleşmesidir. Ticaret yollarındaki canlanma ve hareket yoğunluğu daha önce geçerli olan yerleşik yalıtık hayat tarzı nedeniyle farklılaşmış olan lehçe ve ağızları siyasal ve iktisadi bakımdan başat hale gelen yörenin lehçesi ya da ağızı etrafında standartlaştırmıştır. Bu standart ulusal ağız seçkinler ve aydınlar için bir model çerçevesi oluşturmuş ve böylece seçkinler bütünleşmişlerdir. Zincirleme yaşanan bütünleşme süreçleri akrabalığa, kan bağına veya aşiret ilişkilerine dayalı bağlılık ilişkilerini de çözecek, bunların yerine halk kavramı öne çıkacaktır. Halka ait olmak değer kazanınca bireyler diğerlerinin davranışlarını tahmin etmeyi, bu davranışların anlamlarını ve diğer bireylerin edimleriyle koordineli hareket etmeyi öğreneceklerdir. Böylece üyeler birbirine güvenirler. Ortak değer ve davranış örgüsü etrafında bütünleşirler. Bu yolla elde edilen birlik, bireyleri yararın paylaşılmasında, toplumsal statü ve ekonomik refahın elde edilmesinde ortak çıkar kavramının ifade ettiği bir duyarlılığa eriştirecek. Böylece Alman olmak, Fransız olmak ya da İspanyol olmak daha alt bağlılık eşitliklerine aidiyetten daha önemli olacaktır. Deutz bu durumu toplumsal iletişim kavramıyla karşılar. Bütün bu gelişmeler devlet olmayı kolaylaştırır. Devletleşmekle birlikte aynı kara parçası üzerinde sınırları belirli, teritoryal birçok kuruluşun farklılaşmak ve ayrışmak suretiyle kendi kimliklerini belirgin hale getirmeleri gerekir. Bu süreçte can alıcı iki toplumsal hareket rol oynar. Birincisi toplumsal hareketlilik, ikincisi de kültürel ve siyasal asimilasyondur. Modernizmin köye girişiyle kendini gösteren gösteri, etkisi, kitle iletişim araçları, ekonominin parasallaşması, okuryazarlığın artışı, tarımsal olmayan mesleklere kayma, kentleşme, ücretli emeğin yaygınlaşması ve iç geç sürecinin desteklediği toplumsal hareketlilik kişileri bir ulusun siyasal hayatına sokar. Böylece ikinci oluşum yani asimilasyon başlar. Asimilasyonla toplumsal hareketlilik arasındaki denge çok önemlidir. İğmenin hareketlilikten yana olduğu durumlarda bireyler kendileriyle devletin siyaseti ve kültürü arasına mesafe koyacak, böylece devlete ve aidiyet duygusuna yabancılaşacaklardır. Bu İngiltere'deki İrlandalılar, Habsburg Slavları ve Rus idaresindeki Polonyalıların durumunda görülür. Bu çözümlemenin öğeleri çerçevesinde bireyin ulus ile özdeşleşmesi onun milliyetçiliğini ortaya çıkarır ve besler. Deutz'un modernleşmeci, evrimci kuramı ile Gellner'in kültür esaslı yaklaşımı arasındaki çatışma kolayca görülebilir. Deutz da geç orta çağdan itibaren başlayan Batı Avrupa mahreçli modernleşme, ulusun ve milliyetçiliğin ortaya çıkışına yol açar. Oysa Gellner de bu modernleşmenin ileri bir aşaması olan sanayileşmenin yarattığı gerilim, milliyetçiliğin nedenidir. Gellner, olguyu modernleşmenin ayrıştırıcı, yabancılaştırıcı etkisine bağlarken, Deutz tam aksine onun bütünleştirici ve asimile edici etkisine vurgu yapar. Deutz, ulusun devletleşmesi sürecini izlerken, Gellner, bu devletleşmenin sonucunda ortaya çıkan bunalım zamanlarının bu devlet yapısını zorlayan ayrıcı, hatta ırkçı akımlar marifetiyle milliyetçiliği beslediğini öne sürmektedir. Gellner'in kuramıyla Deutz'un açıklama şekli arasında bir uzlaşma Walker Connor'da görülmektedir. Connor, iletişimin ve toplumsal hareketin önemini kabul etmekle birlikte modernleşmenin doğrudan doğruya etnik çatışmalara yol açacağını söyler. Kendi kaderini tayin ilkesi, sorun yaratan her türlü yabancı yönetimin meşruluğuna karşı hızla yaygınlaşmıştır. Bu nedenle Connor'ın deyimiyle uluslaşma aslında ulusun tahribidir. Said ve Simons kitle iletişiminin önemini vurgulayan diğer modernleşmecilerdir. Onlara göre baskı altındaki bir grup kendisini düzenli iletişim kanallarından, imkanlarından dışlanmış olarak hissedebilir. Oysa bilgiye girmek, iktidara girmektir ve açık iletişim kanalları kaynakların daha büyük bir çoğunluk tarafından paylaşılması yeteneğini artırmaktadır. Dolayısıyla iletişim kanallarının dışında tutulan gruplar etnik, dinsel temellere referans yaparak milliyetçi hareketlere yönelebilirler. Böylece gerçekte farklı oluşumlar olan etniklik ile ulus duygusu, dolayısıyla milliyetçilik farklı koşul ve ortamlarda birleşebilmektedir. Ulusun görece yeni bir olgu oluşu onu etnik birlikten ve bilinçten ayırır. Etnik grup esas olarak halk olma duygusunun belli bir bireyler grubunca paylaşılması sonucunda oluşur. Etniklik konusundaki ilkelci görüşe göre etniklik ile akrabalık arasında sıkı ilişki vardır. Bu ilişkiyi ortak bir ata veya ortak bir kozmik kader duygusu belirler. Bu yolla elde edilen etnik kimlik, kişiliğin gelişmesinde merkezi öğe olarak toplumsallaşmayı, dilin öğrenilmesini ve dinsel siyasal doktrine oluşu sağlar. Bu görüş tarihsel bir topluluğu işaret etmektedir. Etniklik birikiminin geçerliliği modern öncesi ya da yalıtılmış topluluklarla sınırlıdır. Oysa etnik bilinç modern toplumda da ortaya çıkmaktadır. Modern toplumlarda yalnız kalabalıklar içinde yabancılaşmayı yaşayan kişiler, aidiyet ve dayanışma ihtiyacını daha yoğun biçimde duyarak böylesi bir etnik bilince sarılabilirler. Bu durum etnosantrizmi, toplumsal çatışmaları, ırkçılığı hatta savaşı bile doğurabilir. Burada belirleyici olan sembolik etkileşimcilerin etnik bilinci açıklarken kullandıkları kendi, self kavramı çerçevesinde bireyin kendini tanımlarken biz grupları ve onlar grupları kategorilerine işlerlik kazandırmasıdır. Burada çatışmanın doğuracağı milliyetçilik Gellner'in kastettiği biçime çok yaklaşır. Kapitalizmin oluşumuyla milliyetçilik arasında birebir ilişki saptayan güncel yaklaşımlar içerisinde en ilginçlerinden biri Benedict Anderson'un çalışmasıdır. Anderson'a göre yeni ulusal toplulukların ulus imajını kapitalist gelişme olanaklı hale getirmiştir. Kapitalist sektörler içinde milliyetçi duygunun gelişmesine ön ayak olan ilk sektör ise Anderson'a göre matbaa kapitalizmi olmuştur. Zira modern biçimli ilk kitlesel sanayi ürünü kitaptı. Latince yayınların pazarı doyurması sermayedarları yeni teknolojilerin arayışına yöneltmiş, bu arada da daha geniş pazar olanakları arz eden yerli dilin pazarına dönülmüştü. Anderson için modernliğin özelliklerinden biri bir takvime göre yaşamanın sonucu olarak homojen boş vakitin ortaya çıkmış olmasıdır. Bu homojen ve boş vakit öncelikle romanlar ve gazetelerle doldurulmuştu. Okuyucu potansiyel olarak rollerini üstleneceği karakterler hakkında okuduklarına bağlı olarak kendisini belli bir kültürel yapı içinde belli bir tarihe yerleştirmiş oldu. Bu şekilde matbaa kapitalizmi yerli dilde romanlar ve gazeteler basmaya yöneldiğinde ve bu yeni düşünce şeklini önce seçkinlere daha sonra da geniş halk yığınlarına ilettiğinde bu iletişimin doğası içeride ve dışarıda ortak tanımlarla sınırlanmış ve bilinebilir bir sahaya yerleştirilmiş yeni bir düşünsel imaj topluluk şeklini de yaratmıştır. Milliyetçiliğin ikinci kaynağı Anderson'a göre bütünlüklü bir devlettir. Aynı devletin üyeleri seyahat ettiklerinde tanıdıkları kültürdaşları ile özdeşleşmişler. Böylece ortak tecrübe ve birleştirici devlet dili kendilerini diğerlerinden ayrı bir topluluk olarak tahayyül etmelerine yol açmıştır. Anderson'un kapitalizm-milliyetçilik ilişkisini kurma biçimi bir yana dikkati çeken nokta kitle iletişim araçlarına yaptığı vurgudur. Bu vurgu genişletilebilir. İleride örneklerde izleyebileceğimiz gibi özellikle gazetelerin ve bir dil bilinci ve sevgisi dolayısıyla bir dil ortaklığı, kimliği duygusu yaratan romanların milliyetçilik duygusunun oluşum ve yaygınlaşmasında büyük rolü vardır. Avrupa'da ve Orta Doğu'da bütün milliyetçi akımlar işe önce gazete veya süreli yayınlarla başlamışlardır. İletişim boyutu ideolojilerin ortaya çıkmasında ve siyasal akımlara dönüşmesinde başat rol oynar. Bu katkı Almond'un iletişim dönütü şeması ile vazı hale gelmektedir. Kavramın ele alınış biçiminde yaklaşım farkları, bütün yaklaşımlarda farklı adlar altında olsa da ortak olan noktanın altını çizmemizi engellemez. Buna göre milliyetçilik, ekonominin dünya ölçeğinde büyümesine paralel şekilde olgunlaşan ve Batı Avrupa'da ideal şeklini alıp dünyaya buradan yayılan kapitalizm ile onun kaçınılmaz doğurgusu sanayileşme ve kütle toplumu ile eş zamanlıdır. Şimdiye kadar sergilemeye çalıştığımız tarihsel temel ile kuramsal birikim bize ulus, ulus, devlet, milliyetçilik ilişkisinin dört ayrı şekilde kompoze olduğunu göstermektedir. Ulus devletli milliyetçilik biçimleri yanında Szymon Szymonowicz'in ortaya koyduğu gibi azınlık biçimleri de vardır. Bunun yanında bizim esas sorun alanımızı üçüncü kategorinin belirlediği şekil teşkil etmektedir. Bir sömürge olma, prekapitalist bir merkezi devlet veya halen feodal bir yapının hüküm sürdüğü bir yapı içinde olma gibi farklı niteliklere haiz olmalarına karşılık bu grubun aynı kategori içine alınabilmesi, bu ülkelerin tarihlerinde yaşadıkları yerel ayrıntıların doğurduğu farklılıkların bu ülkelerin tamamının dünya sisteminde merkez-çevre eşitsizliği içinde kademelendirmeleri bakımından çevre başlığı altında bir yapı birliği göstermeleriyle mümkün olmaktadır. İkinci bir neden, görüleceği gibi literatürde Üçüncü Dünya adıyla anılan bu grubun ulus-devlet biçimini ulus olgusundan önce idrak etmiş olmasıdır. Bu kategoride ulus-devletin ortaya çıkışı da daha önce değinildiği gibi sömürgelerin bağımsızlaşması veya prekapitalist merkezi Doğu devletlerinin, örneğin Osmanlı Devleti'nin, Rusya'nın çözülmesi sonucu meydana gelmiştir. Bu devletleşmede örnek alınan model, batılılaşma temayülünün bir gereği olarak Batı modeli olmuştur. Devletleşmeyi gerçekleştiren toplumsal gruplar içinde küçük burjuvazi ve aydınlar başrolü oynamış, ulusal burjuvazinin cılızlığı veya bulunmaması bu oluşumun Batı'ya benzeme isteğiyle çatışarak özgürlüğünü ortaya çıkarmıştır. Ulus devletin merkezi ideolojisi doğal olarak uluslaşma olmaktadır. Uluslaşma laiklikle ulusal bütünlük arasında bir çizgiyi izler ve bu yöndeki reformlarla yürütülür. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Türkiye'nin, İran'ın, Mısır'ın ve Balkanların tarihi bir minval üzeredir. Savaş sonrası bağımsızlıklarını elde eden ülkeler ilk adımda bu yola girmiş fakat konjektürel gelişmelerin ivmesindeki artış başka ideolojik yönlere doğru dağılmayı getirmiştir. Uluslaşmanın başlıca ögeleri sayılan ve daha ziyade ulusun Alman romantizmindeki tarifine uyarak varsayılan dil birliği, tarih birliği, kültür birliği formülü merkezileşmiş bir şema çerçevesinde uygulanmıştır. Bu uygulamada belirli iletişim kanalları kullanılmıştır. Bu kanallar hem kütlesel hem de özgür kanallardır. Tabiatıyla bu evrenin öncesinde Batı etkisi, anayasacı yönsemeleriyle İngiliz ve Fransız düşüncesinin izlerini taşımaktadır. Batı'ya göre bu ters işleyiş İslam dünyasındaki daha somut olarak görülecektir. Dilsel, ırksal ve teritoryal bir birlik olarak ulus kavramı İslam dünyasına yabancıdır. Millet, Arapça milla sözcüğü, İslam'da dinsel toplulukları ayırt eden bir anlam taşır. Osmanlı devlet aygıtı da kavramı özellikle İslam olmayan dinsel toplulukların her biri için kullanmıştır. Buna bağlı olarak din dışında ayrıcı bir kimlik, benlik Osmanlı için yoktur. Millet sistemi adıyla anılan bu siyasal kültürel düzen, dinsel cemaatlerin resmi organizasyonunu içermektedir. Bu düzenlemeye göre her dinsel cemaat kendi din başkanlarının otoritesi altında kendi kendine yeterli bir topluluk idi.